Sevgili dinleyiciler, Basket Talks'un ikinci sezonunun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mirdemir Demirer. Basket Talks podcast serisinin yapımcısı ve sunucusu olarak siz basket severler için Türkiye'nin her yerinden basket severler ile söyleşiler yapıyoruz. Bugünkü konuğum Kemal Turan. Önceki yayınlara baskettalks.com ve diğer tüm podcast aracılarından ulaşabileceğinizi hatırlatarak Kemal Koç'u röportajıma başlamak istiyorum. Kemal Koç hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
İyiyim, sağ olun. İyi olmaya çalışıyoruz bu korona döneminde. Sen nasılsın, iyi misin?
Ben de iyiyim, teşekkürler. Bu korona döneminde şimdi bir karantina süreci oldu. Bu karantina süreci bitti. Uzun zaman önce bitti. Bu karantina sürecinde siz antrenman yapmış mıydınız görüntülü olarak?
Evet. Yani şöyle, ben FM Işık Okulları'nda 10 senedir çalışıyorum. Nişantaşı'nda bir takım kurduk vesaire. 31 Ağustos itibariyle oradan ayrıldım ama ayrılmadan önce online antrenmanlar ve Zoom üzerinden yaptığımız antrenmanlar, çocuklara verdiğimiz programlar. Tabii çok yüksek verimle geçmiyor ama en azından çocukların o dönemi boş geçirmemesi adına bu çalışmalarımız oldu. Ayrıca çocuklara yol gösterici olabilmesi için basketbolcular, benim de takım arkadaşlarım, eski milli basketbolcu arkadaşlarımız katıldılar yayınlara, çocuklarla birlikte oldular, onların sorularını yanıtladılar. Öyle verimli bir dönem geçirmeye çalıştık.
Teşekkürler. Peki mesela şu anda ne yapıyorsunuz, oradan ayrıldınız? Bireysel antrenörlük mü yapıyorsunuz?
Aynen, yani şu dönem zor bir dönem. O yüzden şu anda sadece bireysel koçluk yapıyoruz. Hani bireysel antrenörlükte devam ediyoruz ama tabii ki hani kulüplerle şu sıkıntı dönem geçtikten sonra kulüpte de inşallah çalışmaya başlayacağız.
Umarım. Şu anda peki sizin bildiğiniz kadarıyla kulüp antrenmanları oluyor mu? Yani çocuklar
yani
antrenmanı
şöyle 4 ile yani 1 ile öğlen 1 ile 4 arası çocukların sokağa çıkma serbestliği döneminde yapmaya çalışan, yani yapma imkanı olanlar yapıyor. Onun dışında şu son dönemde çıkan lisanslarla ilgili lisansı olan çocuklar, bu sene lisansı olan diye değiştirdiler onu sanırım. Yeni lisans çıkarmaya çalışıyor kulüpler. Lisans çıkardıktan sonra bir de izin yazısı ayarladıkları takdirde istedikleri zaman sokağa çıkma yasağını kalkmış olacak. İstedikleri zaman antrenman yapabilecekler. Ama bunu net uygulayan daha görmedim açıkçası. Hani bunun için çalışmalar yapanları biliyorum. Bayağı kulüpte bunun için çalışma yapıyor ama net evet bu oldu diye hiç duymadım. Şu anda lisans çıkartmakla uğraşıyor diye duyuyorum kulüpler.
Teşekkürler. Şimdi o zaman ilk kemik sorumuza gelelim. Bu soru için bu arada teşekkür ederim, bunu belirtmek isterim. Bu soru hiç aklımda yoktu, siz söylediniz bu soruyu. Aslında çok da güzel bir soru, çok başlangıçta çok güzel bir soru olacak. Teşekkürler. Şimdi tabii bu sorudan önce de ekstra soru olarak size şunu sormak isterim. Basketbol oynamadan ya da antrenörlük yapmadan önce antrenörlük yapmadan önce nereye yatkındınız, ne iş yapmak istiyordunuz ya da ne okuyordunuz?
Ya şöyle, öyle bir seçeneğimiz oldu. Ya ben ilkokul 2. sınıfta seçilerek biz devlet okulunda okurken ışık okullarındaki antrenörlerimiz geldi. Onur Çetin ve Kutay Tisk ile. Onlar tarafından bir elemeye alındık. Yani benim ikiz kardeşim var aynı zamanda. Onunla birlikte bir elemeye girdik. O zaman sanırım 50-60 kişi içinden biz seçilip kulüp tarafına girdik. Yani kulüp oyuncusu olduk. Zaten bizim o jenerasyonda çok başarılı bir jenerasyondu. Biz o 15-16 yaşlarında, yani her sene şampiyonaya giden, 16 yaşında Türkiye üçüncüsü olmuş bir takımdık. Ondan sonra basketbolun içine kalmak istiyorsun. Çok seviyorsun. Hani biz antrenmandan, kardeşimle birlikte antrenmandan bir saat önce gidip şut atıp birebir yapan insanlar. Sevdiğimiz için başka bir iş düşününce, hani özliğinde bir dönem 2 sene hotel management okudum, İngilizce hazırlık vesaire okudum. Ondan sonra onunla birlikte iş devam etmediği için Anadolu Üniversitesi'ne geçiş yaptım. Şu anda hem orayı hem işi devam ettiriyorum. Yani benim kariyer olarak tercihim herhalde basketbol antrenörü. Çünkü yaptığım işi seviyorum. Çocukların geliştiğini görmeyi de seviyorum. Çocuklara bir şeyler katmak en büyük isteğimiz. O yüzden mutluyum açıkçası bu durumda.
Mesela şeyi hatırlıyor musunuz? Yine basketbol öncesinden bir soru. Çocukluk döneminizdeki, küçüklük hatta daha da küçüklük döneminizdeki ilk olmak istediğiniz mesleği hatırlıyor musunuz? Hani mesela şöyle bir klişe vardır. Genellikle çizgi filmlerde işte itfaiye ya da polis çizgi filmleri izlenir ve çocuklar ben itfaiye olacağım, polis olacağım ya da kapıcı görür, kapıcıyı görür, çok beğenir o mesleği, kapıcı olmak istiyorum gibi şeyler söylerler. Sizin hiç böyle bir isteğiniz oldu mu basketbol dışında?
Yani şöyle söyleyeyim. İlkokul hani çok eski hatırlamıyorum. Zaten ikinci, üçüncü sınıfta başladık basketbola. Hani açıkçası hiç öyle bir şey düşündüm ben şu olacağım dediğimi hatırlamıyorum. Hani öyle bir o kadar hani bunu 5-6. Sınıfa kadar basketbolun içinde çok erken olduğumuz için, üçüncü sınıfta başladığımız için hani öyle düşünme şansımız olmadı. Hani sürekli yoğun bir tempoda geçen ben doktor olmak istiyorum falan hiç dediğimi hatırlamıyorum. Belki birinci, ikinci sınıfta demişimdir ama onu da hatırlamıyorum açıkçası. Hani hep basketbolu seviyoruz. Hani o yüzden basketbol dışında hiçbir şey düşünmedik açıkçası çok fazla.
Mesela bu şimdi tabii ki bunun hem şeyleri de var, hem dini tarafları filan falan, kader gibi tarafları da var, alın yazısı diye tarafları da var. Şimdi ben tabii bunu his olarak sormak istiyorum size. Belli ki basketbola evrilmişsiniz, yani bir antrenör olmuşsunuz. Peki bu basketbola ilk başladığınızda hani bir söz vardır. Kan çekiyor gibi bir söz vardır ya da enerjimiz tuttu. İlk oynadığınızda öyle bir şey mi yaşadınız, yoksa tamamen ne güzel spormuş, ben bunu devam ettireyim ama spor olsun diye mi düşündünüz?
Ya genelde ya bizim o girdiğimiz takım hani spor olsun diye hani bir spor okulu tadında değildi. Tamamen ciddi bir kulüp tarafındaydı. Kulüp tarafı Fevzi Mektepleri Vakfı o dönem kulüp kurulduğu zaman yani 99'da kuruldu kulüp. O dönem hani ciddi yatırım yapan, dışarıdan oyuncu alan, seçmeyle oyuncu alan bir takımdı. Öyle hani basketbolu seviyorum şey yani basketbolda hani kan uyuşması vesaire gibi bir durum hani tabii ki oynadıkça seviyorsun öğrendikçe seviyorsun basketbolu öğrendikçe ilk başta öğrenirken tabii böyle bir nasıl olduğunu bilmediğim bir spor yani şimdi handball oynamaya başlasam ben bilmiyorum ilk başta sıkıcı gelir hani nasıl ne yapıyoruz yani bu değişik gelir ben çocukken hatırlıyorum 3. 4. sınıfta daha yeni başlamıştık basketbola televizyonu izlerken ya bu ne sürekli faul çalınıyor diyordum. Yani tabii bilmiyorduk o zaman ama öğrendikçe ya bu sefer niye faul çalınmıyor diye söyleyebiliyorsun. Ama hani dediğim gibi hani bu öğrendikçe gelişen bir şey. Öğrendikçe daha çok seviyorsun. Bilmediğin, yani şimdi çocuklara söylüyorum. Bilmediğin bir şeyi sevemezsin. Yani şimdi ben atıyorum su topu seviyor muyum? Sevmiyor muyum? Hayır sevmiyorum diyemezsin. Çünkü bilmediğin bir şeyi sevemezsin. O yüzden öğrendikçe gelişiyor. Hani ama basketbol hani bizim ailemize de çok uygun bizim için hani belli standartta insanlar yetiştirmek istiyorlar vesaire hani o yüzden tam aradığımızı bulduk gibi oldu herhalde.
Peki şimdi bir antrenör olarak tabii televizyonda izlediğiniz maçlarda yapılan hatalar, işte antrenör hataları, oyuncu hataları, taktiksel hata, hakem hataları gözünüze çok batıyordur eminim ki. Bunu peki evde mesela otururken işte kardeşinizle, eşinizle otururken hiç dile getirdiğiniz oluyor mu? Ya burada niye faul çalmadı, işte burada niye oraya gitmedi gibi?
Ya şöyle oluyor. Benim kardeşim de aynı zamanda antrenör. O da Emlak Konut'ta basketbol antrenörü, altyapı sorumlusu. Yani sürekli konuşuyoruz zaten. Hani biz öyle oturup 3 saat hatta başka bir antrenör arkadaşlarımız da oluyor. Yani onlarla birlikte oturduğumuz zaman saat 8-9'da başlayan muhabbetler 1-2'ye kadar, 3'e kadar sürdüğü oluyor. Ya bu niyeden ziyade hani ne alabilmek, şimdi orada hakemi eleştirmek veya hakemi doğru karar ver demek bize bir şey kazandırmaz. Kendi gözlemin olur. Hani yorum yaparsın, bir şey alırsın. Yani daha çok hani mesela daha yeni bir video gördüm bu Instagram'da dolaşan. O videoda da Portland'ın bir oyuncusu steps yapıyor. Belki sen de görmüşsündür. Topu alıyor, sol eliyle vuruyor. Sonra diğer elini alıyor, bir daha vuruyor. Tutuyor topu, diğer elle bir daha vuruyor. Yani mesela bunu çocuklara göster. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Hani biz çocuklara buradan ne alabilirim diye düşünüyorum. Çocuklara çok fazla BGL'de de ben asistan koçluk yaptım. Mesela turnike kaçırmaları bana çok absürt geliyordu o dönemler eskiden. Şimdi bakıyorum ya NBA'deki oyuncu bile bu hatayı yapıyorsa bizim çocuklara çok kızmamamız lazım. Biraz da anlayışlı olmamız lazım gibi düşünüyorum. Bunu alabiliyorum. Hakemlerin yanlış verdiği karar, ya hakemlerden de tanıdıklarımız var. Onlarla da konuşuyoruz. Hani her zaman onlar da insan olduğu için hani %100 doğrulukla kimse bir şey yapamaz. Antrenör de yapamaz. Oyuncu da yapamaz, hakem de yapamaz. O yüzden hani biz ne alabiliriz ona bakıyorum ben. Hani yorum yapıyoruz bunu ne oldu ne bitti. Ama hani bu yerden sonra herkesin kendi kararı ve herkes sporun içinde zaten mecburen izliyoruz yani devam ediyoruz.
Mesela şey oldu mu hiç, hakem arkadaşlarım var dediniz. Mesela çok sevdiğiniz bir antrenör arkadaşınız O maçta A takımda işte yardımcı koç olarak ya da istatistikçi olarak o şeyde bench'te oturuyor ve hakem çok bariz bir hatayı çalmadı işte. Adam aldı orta sahadan, tuttu topu, iki adam yürüdü, sonra dribling yaptı ve bunu çalmadı. Siz hakemi tanıyorsunuz. Maç sonunda arayıp sen burada niye bunu çalmadın diyor musunuz? Ya dediğiniz oldu mu?
Şimdi şöyle bariz bir hataysa hakem zaten bunu bilir. Yani bariz bir hata yaptığı zaman hakem der ki ya ben bir hata yaptım. Şimdi sen onu arayıp yüzüne vurmak, bir şeyi söylemek yanlış olur. Orada ben hani hakemlerle diyaloglarımda hiçbir zaman maçla ilgili bir şey tartışmam. Yani bizim maçtan önce sonra da hiçbir zaman ya bunu nasıl çalmadın demem. Hani çünkü eğer şey noktaysa yani bir flu nokta varsa orada konuşurum. Ya burada nasıl oluyor? Ne yapıyorsun? Yani doğru mu çaldın? Ben mi yanlış biliyorum? Bunu konuşurum ama net bir şey varsa burada gidip hakeme bir daha bir şey söylemenin anlamı yok. En fazla dersin ya bir daha izleyebilirsin dersin belki ama onun dışında hakem zaten fark ediyor orada. Onlar da insan, hata yapabiliyorlar. Fark ettiği için daha dikkatli oluyor. O da kendini geliştiriyor. Yani o yüzden hani şok gidip de böyle bariz şeylerde bir şey söylemenin bir anlamı yok.
Şimdi basketbol oynadıktan sonra tabii bir antrenörlüğe yönelme olmuştur. En azından en azından değil de bunun birçok versiyonu var. İşte boyu kısa diye antrenörlüğe yönelen ya da işte basketbol artık iyi oynayamıyorum ya da sakatlandım ondan antrenör olayım gibi bir sürü şeyi var, seçeneği var, varyasyonu var. Siz nasıl antrenörlüğe yöneldiniz?
Ya şöyle biz şimdi ben boyum 1.97. Ya burada 3 numara sen de biliyorsun basketbolun içindesin zaten. 3 numara ben açıkçası şöyle açıklıyorum. Yani sakatlıklar vesaire yaşadık ama hani sakatlıklar çok uzun vadeli sakatlıklar olmadığı sürece bir şekilde devam edebilirsin. Ama durum şu ben 3 numara kadar hızlı 4 numara kadar uzun değilim. Yani ara bir boydayım. 3.5 numara. 3.5 numara şimdi zaten 1.97. 2.5 olsan işin rengi değişebilir ama 1.97 olsan o benim oynadığım dönemde hep 4-5 numara oynuyorduk. Hani 3 numara da bile değil. 4-5 numara öyle büyüdük. Onu oynayınca çabuklaşma durumu olmuyor. Yani biraz daha 3 numara oynayayım. Hani şimdi oyuncular yapıyor ama onu hani eskiden yoktu öyle bir şey. Eskiden ben koçla konuşayım beni 3 numara oynatsın gibi bir şey söz konusu değildi. Şimdi daha çok diyalog var ama hani öyle o tarafımıza gelişmeyince boyumuz 1.97. Yaklaşık ben herhalde lisede 1.92 idi. 1.88 liseye başladım. En uzun boyum 1.97. Yani o lisede bile 4 senede 5-6 santim boy atmışım ki az. Hani ilk 8 sene çok uzun, çok boy atmışım. Ondan sonra bir 6-7 santim atmışım. O da hani lise 4-5 sene için az bir boy. O belli boya ulaşamadığınız için yani para kazanabilirdik, oynayabilirdim basketbol ama nereye kadar? Yani hani TB2L veya TB2L de yoktu. Bölgesellik vesaire hani ne kadar süre devam edebilirdi? Onları bir teraziye koyunca o zaman da ışık okullarında bize antrenör teklif ettiler. Gelin hani birlikte antrenörlük yapalım. Hem kendinizi geliştirirsiniz. Açıkçası sevdiğimiz de bir kurum. Uzun 10, yani benim kaç sene? 20 senem geçti. 20. sene oldu. 99'dan 2010-20'ye kadar. 20 sene oldu işte. 20-21 sene. Çok sevdiğim bir kurum olduğu için de antrenörlük kalıp devam ettik.
Teşekkürler. Şimdi kardeşinizin de antrenör olduğunu söylemiştiniz. Şimdi siz mi ondan daha büyüksünüz yoksa o mu sizden? Siz abi.
İkiziz biz.
Ha.
Tek yumurta ikiziyiz. Yani bunu bize hep karıştırıyorlar zaten. Çok fazla da karıştıran var camiada. İkizlerde önce doğan daha küçük oluyormuş. Yani ben daha önce doğdum. Anne karnında abi kardeş yol veriyormuş. Bir dakika daha önce doğduğu için abi oluyor ama bir dakikalık abi diye bir şey söz konusu olmadığı için. Hani abi kardeş hep her şeyimiz birlikte.
Mesela şimdi zaten bunu aslında basketbol oynadığınız zamanın cevabını vermiştiniz. Hani biz antrenmanlardan bir saat önce gidiyorduk, şut atıyorduk, birebir yapıyorduk gibi. Şimdi antrenör olduğunuzda böyle hiç karşılıklı maç yaptınız mı? İşte o emlak konutta siz Işık
Işıktayken
Spor'da.
yaptık. Yani resmi değil daha küçük yaşlarda yaptık. Hani ama yaptığımız zaman bile biz şey oluyoruz hani hep yapıcı böyle. Yani rakip takım gibi değil. Yani o diyor ki yani bak sende bir çocuk varmış iyiymiş şunlar hani eksik. Ben diyorum ki ya bak bunları yapamıyorlar. Hep birlikte takımları birbirimizin takımları değerli. Hani rakip gibi olmuyoruz. Aslında biraz da onun için maç yapıyoruz. Hani Ya bir bakalım birbirimizi takımlar, hani ikinci bir göz olsun, hani eleştiri olsun, hani neyi eksik, ne yapabiliriz, neyi geliştirebiliriz. Onları hep böyle birbirimize aslında biraz da o yüzden, hani resmi maçlarda tabii durum böyle olmaz ama daha hiç resmi karşılaşmaya birlikte karşılıklı çıkmadık. Ama şu anki durumda hep böyle şey, hani ne yapabiliriz, ne eksiklik var, hani bir takımları görelim, hem de maç yapalım, çocuklar ne durumda, onları değerlendirmek için yapıyoruz. Maç içinde de zaten biz hani bir diyalog halindeyiz, hani şöyle yapalım, sen bana pres yap, ben prese çıkmaya çalışayım, bakalım çocuklar ne yapacak gibi, böyle hani hep diyaloglar oluyor zaten. Hani hazırlık maçı gibi olmuyor, böyle antrenman maçı gibi oluyor açıkçası.
Açıkçası çok izlemek isterim. Eğer karşılıklı resmi bir maçta ya da dostluk maçında denk gelirseniz yine çok
Olur,
izlemek
haberleşiriz.
isterim. Çok sevinirim. Şimdi mesela bu maçlardan önce oyuncularda bazen kişisel durumlardan ya da sosyolojik durumlardan da diyebiliriz. Bazı sıkıntılar, bazı motivasyon kayıpları oluyor. Şimdi bu motivasyon kayıpları tabii maça da yansır diye düşünüyorum. Siz mesela bir oyuncudaki maç öncesi ya da antrenman öncesi motivasyon kaybını gördüğünüzde onu nasıl motive edersiniz?
Şimdi önce şöyle gireyim olaya. Ben basketbol oynarken 16-17 yaşlarında anneannemi kaybetmişim. Rahmetli oldu o dönem.
Geçmiş
O
olsun.
dönemde ben şimdi şöyle
Başınız
düşündüm.
sağ
Yani
olsun.
ben şimdi bana normalde koçumuz dedi ki yani 2-3 gün izin gelmeyin, yani izin alın. Ama biz bir gün sonra antrenman dedik. Çünkü biz basketbolu hani aslında şu anda da öyle görüldüğünü düşün. Hayat buradaysa basketbol burada. Şimdi sen hani biraz o olaydan uzaklaşmış gibi oluyorsun. Stres atıyorsun. Hani basketbol sahasına girdiğin zaman sadece basketbol düşünüyorsun. Hiçbir şey düşünmüyoruz. O yüzden hani basketbol aslında ben hani bir sıkıntım varsa sahaya girdiğim anda, şu anda bile mesela hani arkadaşlarımızla basketbol maçı yapıyoruz. Çıktığımız zaman her şey dışarıda. Hani o oyunun içine girdiğim zaman, nabız yükseldiği zaman diğer hiçbir şey düşünmüyorsun. Hani o yüzden açıkçası ben bunu tecrübe ettiğimde böyle bir dışarıdaki şeyi yaşamadım. İçeriye sokmadım ama içeriye sokacak kadar büyük bir şey olduysa da, hani atıyorum daha ciddi bir şey yaşayabilmiş olabilir oyuncu. Bu durumda ya oyuncu izin verir ya da diyalog geçilir. Hani diyalog halinde çözebilir miyiz diye bakılır. Oyuncu motive edilmeye çalışılır. Edilemiyorsa zaten hani ya birinci aşaması oyuncuda ilk başta diyalog. İkinci aşaması sahada deneme. Sahada sokarız, sahaya çıkartırız. Bakalım ne durumda, yapabiliyor mu? Ondan sonra yapacak duruma göre kenarda oturtulabilir. Yani seçenekler bunlar olur o zaman. Ama ben ciddi bir şey olmadığına, izin alacak kadar bir şey olmadığı sürece sahaya çıkan bir basketbol seven bir oyuncunun orada motivasyon sıkıntısı yaşayacağını, hani konsantrasyon sıkıntısı yaşayacağını sanmıyorum.
Teşekkürler. Başınız sağ olsun bu arada.
Sağ ol, teşekkür ederim.
Şimdi o zaman yine basketbolculukla ilgili bir soru sorayım size. Ya da
Olabilir.
basketbolcu olmakla desem daha doğru olabilir aslında.
Evet,
Çünkü soru da
olabilir.
basketbolcu olmak cümlesi ya da cümlesi olur herhalde değil mi? Kelimesi olmaz.
Basketbolcu olmak.
Evet.
Evet.
Bu sorunun içinde de var. Şimdi basketbolcu aslında bu soru gerçekten çok soruluyor. Eminim size de birçok kez sorulmuştur. Belki kızmışsınızdır hani bu nasıl sorulur işte zaten cevabını biliyorsunuz diye. Sizce basketbolcu olmak için ne yapılmalı? Yani basketbolcu olmak isteyenlere tavsiyeleriniz var mı?
Şimdi basketbolcu olmak isteyenlere tavsiyem, daha öncesinde bundan herhalde 1-2 yıl önce bir kitap çıkmıştı. NBA'ye gitmek için 1200 antrenman gerekli gibi bir şey, böyle bir şeye çıkmıştık. Duymuşsundur sen de onu. Şimdi ben ona şöyle ya katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Şimdi 1200 antrenmanı, yani şuradan şuna bağlayacağım. 1200 antrenmanın kaçına kadar verimli? Yani şimdi ben bazen oyuncular BGL takımları çalışırken oyuncular geliyor antrenman yapacak. 2 saat antrenman yapacak ama 2 saat antrenmanın normalde yapacağı temponun %50'siyle yapıyor veya %50'siyle konsantre oluyor. İşte bu durum hani bence benim için de oyuncular için çok kötü bir durum. Niye kötü bir durum? Şimdi atıyorum Beylikdüzü'nden gelen oluyor, Maslak'a, Beşiktaş'tan gelen oluyor, yakından gelen, uzaktan gelen oluyor. Şimdi sen o iki, yani yolu da katarsak 3-4 saatin, 4 saatin dışarıda geçiyor. Şimdi bu 4 saatte en önemli kısım, yani buna geliyorum. 4 saatte yapabileceğin yorgunluğu antrenmana girip %50'ini yapıyorsun. Yani sen %50 ile antrenman yapıyorsun. Şimdi ben de şunu düşünüyorum. Yani buraya kadar bu kadar emek veriyorsun. Bu salona geliyorsun. Bu salonda verimli çalışman lazım. Yani sahaya girdiğin zaman %200'ünü vermen lazım. Yani o yüzden hani burada en önemli şey topu elinize aldığın zaman. Yani kendi başına değil, bir antrenörle çalışırken %200'ünü vermen lazım. Ki gelişmen lazım. Yoksa hani Aa, ben geldim ama bugün biraz ayağım ağrıyor. Hani biraz böyle rölantide gideyim. Çok fazla şey yapmayayım demek yani o zamanın boşa harcamış olduğu gibi geliyor bana. O yüzden sahaya çıkıyorsak %200'ünüzü verin. Ama en önemlisi de programlı çalışın. Ben şimdi mesela özel dersler veriyorum. Özel ders verdiğim zaman ben program yapıyorum. Takım antrenmanı program yapıyorum. Bu program amacı ne? Neyi ne kadar çalışacağız? Şimdi çünkü biz antrenörler sahaya girdiğimiz zaman bir şey yapamıyorsa çocuk sürekli onun üzerine duruyoruz. Ama mesela onun yanlış olduğunu fark ettim son 2-3 senede. Onu bırakıp başka bir şey, çalışmamız gereken şeylere dönüyoruz. Yani çocukların en önemli tavsiyem her zaman verimli çalışın. Zamanınızın kıymetini bilin. Yani 2 saat salonda geçiriyorsanız 2 saat boyunca kendinizi çok zorlayın. Çalışın, geliştirmeye çalışın. En önemlisi de ikinci bir motivasyon sıkıntısı tekrar. Yani basketbolda tekrarlar çok fazla. O yüzden sıkılmadan hepsinde motive olmaya çalışın. Yani en önemli nokta bu bence. Motivasyon ve antrenman vaktinin verimli kullanılması. Yani kendi başınıza yeterince antrenman yapıyor. Yani günde bir saat, günde bir gün, 7 gün, 6 gün antrenman yapıyorsanız bir de kendiniz çalışıyorsunuz ekstra. Yeterli olacaktır ama buradaki nokta verimli çalışmak. Yani en önemlisi verimli programlı çalışmak. Ve her zaman zorlamalısınız kendinizi. Hep kendinize rakip olmalısınız.
Mesela sizce en verimli ya da en bir oyuncuyu en çok geliştiren antrenman türü, böyle bir antrenman türü var mı? Varsa hangisi?
Ya şimdi en çok geliştiren basketbolun içinde diye ayırırsak hani kondisyon antrenmanları vesaire hepsi çok önemli. O yüzden programlama diyorum. Yani teknik şeylerin öğretildiği bölüm de var. Tempo yapıldığı bir bölüm de var. Kondisyon çalışıldığı bir bölüm var. Yani hepsi çok önemli antrenmanların. Yani benim için hani şu çok önemli diye bir durum yok. Çünkü kondisyonere de ihtiyaç var. Kondisyoner çocuk 40. dakika, 39. dakika bir kası atmıyorsa veya ne bileyim bir kasında sıkıntı çıkmıyorsa bu kondisyonerin başarısıdır. Yani sen hiçbir zaman yani bir oyuncu kondisyonerle çalışması ona şöyle bir avantaj katıyor. Daha toparlayarak söyleyeyim. Kondisyonerle birlikte çalışıyorsanız kondisyon antrenmanları sizin oyuncunun 38. dakika, 37. dakikada eğer verim alabiliyorsa, son bir sprinti atabiliyorsa, son şutu tempolu yapabiliyorsa bu kondisyonerin başarısıdır. Teknik taktik işleri antrenör olsa da bunlar kondisyonerin. O yüzden hepsi bir bütün. Hani şey yok hani işin içine ya kondisyonu daha az yapalım diye bir şey söz konusu değil veya başka teknik yapmayalım, bugün kuvvet çalışmayalım. Hepsini programlı bir şekilde hem oyuncunun kas vücut anatomisine uygun bir şekilde yapmak gerekiyor.
Teşekkürler. Şimdi tabii bunu bir antrenör olarak, yani şu anki halinizle de cevap verebilirsiniz. İsterseniz oynadığınız zamandaki halinizle de cevap verebilirsiniz. Bunu nasıl isterseniz öyle cevap verebilirsiniz. Siz oyuncuyken ya da şimdi yapmayı ya da yapmayı en sevdiğiniz antrenman hangisiydi?
Ben birebir çok severdim. Hani birebir zaten hani hem eğlenirdik çünkü sevdiğimiz için hem eğlenceli geçip atmak çok yani şimdi bile birebir oynuyoruz sürekli hani eğlenceli olması için hani eğleniyoruz sürekli. Birebir oynamayı çok severdim. Herhalde 5'e 5 damilerde falan sıkılırdım diye düşünüyorum ama onlar da yapılmadan olmuyor sonuçta yani mecbur antrenör olarak şimdi mecburuz yapmaya. Basketbol antrenörken de yapılmaktan sıkıldığım şeyler yok. Çünkü hep çocuklara bir şey katacağını düşünüyorum. Ya şınav çektirirken bile çocuğa bir şey katacağını düşündüğüm için çocuklara. O yüzden hani öyle bir hani sevmiyorum diye bir şey hiç düşünmedim. Yok herhalde yani. Ama
Teşekkür
herhalde biz
ederim.
4-5 numara oynadığımız için biraz uzun oynadığımız için biraz daha böyle temaslı şeyleri daha çok seviyor olabiliriz.
Teşekkürler. Şimdi bunu o zaman size şöyle sorayım. Aslında bulunduğunuz takıma gelmek isteyen bir oyuncuyu nasıl alırdınızdı soru, ama şu anda bireysel antrenörlük yaptığınız için isterseniz bunu bir bireysel antrenör olarak sorayım size. Ya da takım olarak da cevap verebilirsiniz.
Evet, sorun yok.
Tamam. Bir bireysel antrenör olarak bir oyuncuyu nasıl antrenmana alırsınız? Yani oyuncunun neyine bakarak, oyuncunun enerjisine mi yoksa işte basketbolcu olma isteğine mi, neyine bakarak onu antrenman yaptırmaya kabul edersiniz?
Yani şimdi burada öncelikli sorular cevap şu. Birincisi ne yapmak istiyor? Şimdi basketbolcu mu olmak istiyor? Spor mu yapmak istiyor? Basketbolu mu öğrenmek istiyor? Ne yapmak istediğini bilmesi lazım. İkincisi disiplin. Yani oyuncu görüyoruz çok fazla. Hani zamanlı verimli kullanamıyorlar, antrenmanlara geç kalıyorlar vesaire. Bunları hani en önemlisi disiplinli bir şekilde gelip söylenilen şeyi %100 konsantrasyona yapabilmesi. Bunları sağlarsa zaten özel antrenmanlardaki verim hemen artıyor ve ciddi anlamda hemen ciddi bir gelişim kaydediyor. O da bizi mutlu ediyor tabii. Yani öncelikli olarak disiplin olması ve ne istediğini bilerek oraya gelmesi. Takım olarak da cevap verirsek, takımda şimdi hani genel bir şey söylersek, takımları hani takımdaki eksikliğe göre. Ama psikolojik taraftan bakarsak da takım hani tabii ki bizim sevdiğimiz oyuncu tipleri kendi kendine motive olabilen hani daha çok böyle kendini hep hazır tutan çalışkan ve antrenörleri daha çok dinleyen oyuncular yani. Herkesin vereceği cevap gibi oldu bu ama.
Evet, teşekkürler. Şimdiki sorumuz da yine antrenörlükle ilgili bir soru. Sizin bir antrenör ya da bir koç olarak temel prensipleriniz nelerdir?
Ya benim temel prensiplerim genelde basketbolda tempolu antrenman. Yani ben hep tempo. Çünkü birebir de yani daha NBA'de de görüyoruz. Hızlanma, yavaşlama bu tarz şeyler çok önemli. Genelde antrenörünü yaptığım takımlarda hep tempo. Koş koşlu bir oyun istiyoruz. Ve bir oyuncu antrenmanlarda vesaire birebir de bir oyuncu diğerini tutabilmeli. Yani bu motivasyonu buradan sağlamalı. Yani tempo'nun yanında birebir savunmalar ve diğer takımın yapabileceği her şeyi jump to the ball'lar, o tarz şeyler içinde olan tempolu oyunu temelde oturtmaya çalışıyoruz. Hep onun parçalarını çalıştırarak onu sağlamaya çalışıyoruz.
Teşekkürler. Şimdi son soru olarak da bu son soru basketbol dışındaki bir soru olacak. Siz tabii öyle bir zamanınız varsa basketbol dışında neler yaparsınız? Ya hobileriniz
Öyle bir soru
nelerdir?
sordum. Ya cümleye şeye başladım. Öyle bir zamanımız çok fazla yok hani. Ya şöyle açıkçası ama şu anda özel derslerim dışında bu laptop kucağımda veya masada pozisyonları editleme. Şimdi bireysel ders veriyorken özellikle çocuklara şeyi göstermek için bunu niye yapıyoruz? Yani ben şuna çok inanıyorum. Oyuncuyken ya yani sen de genç bir kardeşimizsin. Oradaki bir şey yaparken hayal etme işi çok önemli. Yani sen bir kukanın karşısına bacak arası yapıyorsun ama o kukanın amacı orada bir rakip olduğunu göstermek. O yüzden onu yaparken orada hayal edip rakibi geçiyormuş gibi imelenmek çok önemli. O hayali kurdurmak için de çocuklara genelde bunu söylüyorum ama o hayali kurdurmak için de ben ufak tefek editler yapıyorum. O editleri alıp çocuklara yolluyorum veya izletiyorum yanımda. Diyorum ki bak diyorum bu pozisyonu bu maçta bunun için yapıyoruz. Bunu burada kullanacaksın. Bunu yapı deyince çocuk aa evet bunu yani bunu yapmam lazım diyor. Ve yani diyor ki Stephen Curry bile bunu yapıyor. Yani bunu dediği için çocuk daha kolay motive olabiliyor çocuklar ve bunları yapmak hem teknolojiyi kullanmak anlamında hoşuma gidiyor benim. Hani hem teknolojiyi kullanıyoruz. Yeni nesil artık Z kuşağı hep teknolojiyle büyüdüğü için hem onu kullanıyoruz hem aynı zamanda eski usul motivasyonla çocukları buna itmeye çalışıyorum. Yani bunlar dışında kalan zamanımda herhalde televizyon izliyorum. Netflix'te diziler vesaire izliyoruz. Herhalde başka da bir şey yok. Aklıma gelmiyor açıkçası. Hani çünkü bu dönemde zaten sahaya çıkamadığımız için çok bunalmış durumdayız. Bunaldığımız için de hep basketbola gibi bir şey yapmaya çalışıyoruz.
Bir de Netflix'te şimdi Last Dance'i koymuşlardı ya biz
Evet.
karantinadayken. Bir basketbol oynayasımız geldi bütün
Tabii
basketbol.
tabii.
Evde
Yani
kaldık ama.
ya mecburuz işte ama bir de şey var. Last Dance güzel ama onun dışında şey var. Uncle Drew var bu Amazon Prime'da. O da çok güzel. Hadi, eğlenceli bir basketbolun içinde şey var. Yani basketbolla ilgili genelde sporla ilgili şeyler izliyorum. Bu yine Netflix'te 7 tane koçun konuştuğu bir şey vardı. İsmini tam hatırlayamıyorum. Bir basketbol koçu, bir tenis koçu vesaire. Onların konuştuğu, Mourinho'nun konuştuğu hani koçluğu anlattığı belgeseller var. Onları daha çok izliyorum. Hani onlar hoşuma gidiyor. Dizi zaten izlemiyorum çok fazla.
Bu Uncle Drew gerçekten güzeldi. Kyrie oynuyordu. Shaquille O'Neal oynuyordu sanırım. Bu arada onun
Evet.
şeyde de var. Amazon Prime'de galiba o ücretliydi, değil
Amazon Prime ücretli ama senin YouTube'da söylediğin şeyler galiba parça parça olan şeyler.
ha, yok şeyde var. Yazınca çıkıyor normal. Google'a yazınca çıkıyor.
Ha sen şey
Korsan.
söylüyorsun
Heh, korsan evet ismi
da.
Korsan'dı. Korsan
Ha,
olarak.
korsan sitelerde var ama ben ona oradan hiç bakmadım. Genelde Amazon Prime'den izliyorum hani öyle şeyler. Şimdi de şey var. Last Friday mi? Yeni bir Light on Friday tarzı bir dizi var. Bu bir Amerikan futbol takımının koçunun veliyle ilişkileri vesairenin işlendiği, bu basketbol camiasında da Murat Özer'in vesairenin tavsiye ettiği bir dizi. Onu izlemeye başlayacağım yakın zamanda. O da 3-4 sezon bir dizi. Hani onu mutlaka tavsiye eder. Şimdi ona başlayacağım izlemeye. Hani bu tarz şeyler izliyoruz. Çok fazla hani işim dışında başka bir şey yapmayı çok sevmiyorum. Basketbolu çok sevdiğimiz için hep onunla alakalı bir şey yapıyoruz. Maç izliyoruz vesaire.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Tekrardan teşekkürler. Bu sorulara güzel cevaplar verdiğiniz için, bu güzel cevaplarınız için.
Ben teşekkür ederim.
Görüşmek üzere.
Görüşürüz. Hoşça kalın.
Basket Talks'un bu bölümünde bireysel antrenör Kemer Turan konuğum oldu. Daha fazlası için baskettalk.com ve tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir, bağış desteği için Patreon ve Kresus araçlarında kullanabilirsiniz. Ben Mirdemir Demirer. Bir sonraki Basket Talks programında daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.